Ben Deniz.
Ben Olcay. Burası True Crime Meçhule Giden Gemi.
Merhabalar ya da bizim için günaydın mı demeliyim? Selam Olcay, ne haber?
Günaydın. Pazartesi sabahına günaydın sevgili Deniz. İyi haftalar.
İyi haftalar olsun. Yine her şey sizin için. Sabahın köründe mesai öncesi uyandık ve şu an bu kaydı alıyoruz. Uzun bir bölüm olacak. O yüzden çok fazla goy goy yapmayacağız en azından öncesinde. Olcaycığım,
Evet.
anlatmak istediğin bir şey varsa anlat.
Yok yok dalalım bence ya. Aralarda biz yaparız gene goy goyumuzu. Uzun konu çünkü.
Evet, bu konu çok uzun. Siz bize haftalardır, belki de aylardır öneriyordunuz. Sanırım Kasım'da Netflix'e bu belgesel geldi. Belgeselden önce de Promised'i galiba. Promised diye bir dizi belgeseli vardı, uyarlanmıştı. Bildiğimiz bir konu, Jane Söring ve Elizabeth Haysom davasından bahsedeceğiz. Bu dava aslında çözülmüş bir dava. Yani çözülmüş derken iki tane kişi var. Bir tanesi Netflix belgeseline konuştu. O yüzden belgeseli çok önemli buluyoruz. Bu kişiler bazı suçlardan uzun süre hapis yattılar. Neden gündemde? Çünkü Netflix'te aylardır sizin de önerdiğiniz belgeselden dolayı. Hemen başlıyorum. Başlamadan önce şunu söylemek istiyorum. Belgeselin de ötesine geçmeye çalışacağız. O yüzden çok uzun zaten. Umarım altından kalkarız. Başlıyorum efendim. Şimdi size Jane Söring diye bir adamdan bahsedeceğim. Kendisi 1 Ağustos 1966'da Bangkok'ta dünyaya gelmiş. Babası Alman bir diplomat. Bu yüzden çocukluğunun önemli bir kısmını dünyanın dört bir yanını gezerek geçirmiş. Ama eğitiminin çoğunu tek bir yerde almış. Amerika'nın güneyindeki Atlanta'da bir lisede okumuş. Nasıl bir öğrenci peki? İnanılmaz çalışkan bir öğrenci. Okul gazetesinin editörlüğünü yapmış. Bir yandan bir grupta gitar çalmış. Zeki biri, iyi bir eğitim almak istiyor. Ve lise bittikten sonra Almanya'nın, babasının memleketinin seçkin üniversitelerinden birine girmeyi planlıyor. Ama çok çok iyi bir burs alarak Amerika'daki Virginia Üniversitesi'ne kabul ediliyor. Bu burs sanırım böyle şey, ömür boyu eğitimini kapsayan bir burs. Yani böyle kolay kolay da şey gitmeyen bir burs. O yüzden önem veriliyor. Elizabeth'ten hemen bahsedeyim. Elizabeth Haysom ise Jane'den 2 yaş büyük. 15 Nisan 1964'te Zimbabwe'de doğmuş bir Kanada vatandaşı. Enteresan, Zimbabwe'de doğmuş bir Kanada vatandaşı ve şeyde doğmuş, Bangkok'ta doğmuş bir Alman vatandaşı, ama bunun konuyla hiçbir ilgisi yok. Neyse, Elizabeth'in annesinin de babasının da ikinci evliliği bu. Daha önce ikisi de evlenmiş ve üvey kardeşleri var. Babası Çelik Enstitüsü'nde üst düzey yönetici olarak çalışmış. Adı Derek Haysom. Annesi ise sosyetenin önde gelen ailelerinden Esther'larla akraba olan Nancy Haysom. Bu aile çok bilinen bir aile. Hep çok zenginlermiş. Biz nereden biliyoruz peki bu aileyi? Dedesi 4. John Jacob Astor. Bu arada şunu hep biliyoruz ki isminin başında 2, 3, 4 varsa bu ailede para vardır. Bunu diyebiliriz değil mi Olcay?
Diyebiliriz ya. Evet, kesinlikle.
Gerçekten bütün örneklerde buna rastlıyoruz. Yani ben sanmıyorum ki dünyaya bir ikinci Deniz Altunay gelsin. O anlamda demiyorum yani, şey, ikinci Deniz Altunay böyle. Tabii ki Türkiye'de o şekilde olmuyor ama yani ne olursa olsun o zenginliği ismin bile kaldırmıyor. Her neyse, boş verelim onu. Üçüncü John, Jacob Astor. Dört değil bu arada. Dördüncü olan dedesi. Dedesinin babası olan üçüncü John Jacob Astor. Amerikalı iş insanı, emlakçı, yatırımcı, mucit, yazar, İspanyol-Amerikan Savaşı'nda yarbay ve Astor ailesinin önde gelen üyelerindenmiş. Ne yapmış peki, neden topluma mal olmuş biri? 15 Nisan 1912 tarihindeki Titanik'in batmasıyla beraber hayatını kaybetmiş. Kendisi bu gemideymiş. Bu gemide olması yetmezmiş gibi geminin en zengin yolcusuymuş. Bu nedenle hesaplanmış bilmiyorum ama Astor öldüğünde yaklaşık 87 milyon dolarlık net bir değerle dünyanın en zengin insanları arasında olduğu düşünülmekteymiş. 2019'da da bu 2,3 milyar dolara eşdeğermiş. Neyse efendim, iki çocuğumuz var dedik. Alman'dan bahsettim, Elizabeth'in dedesinden bahsettim. Şimdi de Elizabeth'in gelişinden biraz bahsedeyim, sonra çocukları tanıştıralım. Elizabeth'in gençlik yılları oldukça çılgın geçmiş. Londra'nın hemen dışında havalı bir yatılı okula gitmiş. Arada İsviçre'de de bir yatılı okulda okuduğunu biliyoruz. Liseden sonra Cambridge'deki Trinity College'e girmek istemiş. Ama mülakatta başarısız olmuş. Seviyeleri geçememiş. Ardından bir kadın sevgilisi varmış. Onunla Avrupa'yı dolaşmak için okuldan kaçmış. İşte acayip uyuşturucu kullandığını biliyormuşuz. Acayip uyuşturucu kullanıyormuş o dönemde. Yani biraz kaybolmuş ve hayatında ne yapacağını bilemez halde. Ama o da çok iyi bir burs alıyor. Yine demin bahsettiğim bursu alıyor ve Virginia Üniversitesi'ne giriyor. Ailesi ne yapıyor peki? Ailesi de bu sırada birkaç yıl önce emeklilik için satın aldıkları Holcombe Road'da çok güzel bir evde yaşıyorlar. Böyle şey mütevazı bir ev diyorlar ama işte bir tenis kortu, yüzme havuzu, çok güzel dağ manzarası var. Elizabeth'in annesi buraya İngilizlerin yola saçılmış taşlar için kullandıkları bir deyimden esinlenerek Loose Chippings adını vermişti. Bunu Türkçe'ye çok garip bir şekilde çevirmişlerdi. Hatta belgeselde de o isimden bahsediyorlardı. Bana bayağı enteresan gelmişti. Neyse 1984 yılındayız. Elizabeth artık 20 yaşında. Bu arada kayıp 2 senesi var o işte yaptığı çılgınlıklardan dolayı. Sınıf arkadaşları ondan 2 yaş küçük. Demin bahsettiğim Jane Söring de bu okulda okumaya başlıyor. Ve ikili okulun oryantasyon haftasında tanışıyorlar. Pek bir ilgileri yok aslında birbirlerine karşı ilk başta. Böyle ilk görüşte aşk falan değil. Elizabeth tam olarak zaten background'dan anlattığımda siz de öyle düşünmüşsünüzdür. Cool bir kız. Yani o yaşa göre cool kabul edilen davranışları var. İşte 20 yaşına gelmiş, bu yaşa kadar bir sürü şey yaşamış. İşte kampüsteki en güzel ama bir yandan da en zeki kızlardan biri. Can nasıl biri? Can kesinlikle zeki biri. Yani unutmayın ikisinin de çok iyi bursları var. Ama Can pek yakışıklı bir çocuk değil. Yani tam olarak YouTube'a koyabilirsem bu noktada fotoğrafları koyacağım. Mesajlarınızı aldım. Tıfıl biri arkadaşlar. Yani açıkçası Olcay'a da soracağım. Ben onun suratını Hawking'se benzettim. Yani böyle büyük kalın gözlükleri var. Yani çok sosyal bir tip de değil. Sen ne düşünüyorsun? Sadece görünüşüne bakarak.
Tabii yani şey tarif ettiğin gibi çok alakası ikisinin yan yana gelmesi. Böyle tipler vardı ama. Ya mesela benim lisede de vardı böyle şey. Görüntüsü böyle çok böyle popülere yakın olmayan ama onu o hani tırnak içindeki eksiği diyeyim. Yani tabii ki böyle bir şey değildir de. Onu böyle konuşarak konuşmasıyla işte entelektüel zekasıyla ya da kendini donanımını arttırarak kapatmaya çalışan insan tiplemesi tam. Bence.
Evet, bir yandan da mesela şey işte çok zeki falan böyle ama tatlı mı? Yani insanlar seviyor mu? İnsanlar ondan hiç hoşlanmıyor arkadaşlar.
Tam
Çok
da öyledir
kibirli.
zaten.
Değil mi?
Onlar, evet.
Acayip kibirli, tartışmacı bir tip, böyle iddiacı. Yani okuldaki insanlar ondan bahsedildiğinde böyle bir dudaklarını büzüyorlar. Canım mı? Okey falan diye böyle yani kimse onunla muhatap olmak istemiyor gibi. Ve izlediğimiz belgesele göre de kesinlikle Elizabeth'le beraber olacağını düşündüğünüz biri değil. Efendim okulumuz açıldı. Oryantasyonda bu çocuklar yakınlaştı mı? Hayır, tanıştılar. Ekim ayında yakınlaşmaya başlıyorlar. Kasım ayında birlikte film izlemeye gidiyorlar. İşte sinemaya gidiyorlar. Beraber dışarı çıkıyorlar. Ve görünüşe göre fena halde aşık oluyorlar. Elizabeth onda ne buluyormuş? Daha önceki podcastlerimizden de bundan bahsetmiştik diye hatırlıyorum. Elizabeth onun Avrupalılığını seviyormuş. Yani Avrupalı oluşu daha önce de dediğimiz gibi Amerikalıların ilginç bulduğu bir şey olabiliyor. Elizabeth de işte onun gitar çalmasını havalı buluyor. İşte böyle belki de o kibirli oluşunu, iddiacı oluşunu falan seviyordur yani. Sonuç olarak birbirlerine bir sürü aşk mektubu yazıyorlar. Bu podcast'te de bu mektuplardan bolca bahsetmemiz gerekecek. Elizabeth'in Jens'e olan duygularını ifade ettiği ilk mektuplardan birinde "Seni seviyorum ve bu sevgi zaman zaman yoğunluğunu ve yönünü değiştirebilir ama seni her zaman başka hiç kimsenin koparamayacağı bir parçamla seveceğim" yazıyor. Oh, sert. Evet. Neyse, Noel tatili geliyor bu sırada, ilk dönemdeyiz. Bu Noel tatili onlar için kabus gibi çünkü ebeveynleri birbirlerine hiç yakın bir yerde yaşamıyorlar. O yüzden kısa bir ayrılık yaşamaları gerekecek. Yani düşünsenize okul açılıyor, okul açıldığından beri beraberler. İşte Noel tatili geliyor birkaç ay sonra acayip işte yakın bir ilişkileri var ve ayrılmaları gerekiyor bir iki haftalığına. Jens Detroit'e gidecek. Elizabeth de ailesinin demin bahsettiğim Virginia'daki mütevazi evine gidiyor. Bu tatil onlar için çok zor oluyor. İşte birbirlerini çok özlüyorlar falan. Ve birbirlerine durmaksızın mektup yazıyorlar. Bu mektupların burada tamamının linki var. Sizle de bunu paylaşacağım. Jans'ın biraz hakkını vereyim bu arada. Tıfıl dedik işte, o kadar Hawking dedik, bilmem ne dedik falan, ama çok iyi bir yazar. Yani iddialı bir yazım tarzı var gerçekten. Okuduğumuzda da şey oluyor yani, o 20-21 yaşındaki bir çocuk için, hatta 20 yaşında mıydı o sırada, aynen 20 yaşındaydım. Çok şey iyi yani. Elizabeth'in mektupları da çok iyi. Ya yani ikisi de kesinlikle çok zeki çocuklar. Elizabeth'inki daha çok işte bilinç akışı gibi işte. Ama yani iki mektupların da iyi olduğunu söyleyebiliriz. Mektupta birbirlerine aşklarını anlatmak dışında neyden bahsediyorlar? Kendi ev hayatındaki sorunları anlatıyorlar. Ne sorunları var bu çocukların? Jens'in babasıyla ilişkisi iyi değilmiş. Annesi de alkolikmiş. Mektuplarında zaten ebeveynlerini biraz hor gördüğünü görüyoruz. Mesela Jens'in mektuplarından bir örnek veriyorum size. Annem derin bir ruhsalacı içinde ve ona yardım ediyor muyum? Hayır. Babamla son bağlarım koptu. O eskisinden daha kötü ve son kurtarıcı özelliğini de kaybediyor. Benim hakkımda hiçbir şey bilmiyor. Ortak hiçbir şeyimiz yok. Kimseye güvenmiyor, kimse tarafından sevilmiyor ama kendisinin sevildiğini düşünüyor. Ya şimdi böyle anlatınca da burada edebiyat ne diyeceksiniz? Bahsettiğim mektup bu değildi. Bu ailesiyle ilgili dertlerini anlatmak için söylediğim bir mektuptu. Elizabeth'in mektupları nasıl? Onun ailesiyle ilişkisi nasıl? Elizabeth'in ailesiyle olan ilişkisi kesinlikle daha iyi değil. Babası otoriter bir figür. Yaşça çok büyük ve kendisi de yine bu Christmas tatilinde 21 Aralık 1984'te yazdığı mektupta şunları söylüyor. Çevir biraz tuhaf oluyor ama yani genel anlayın diye anlatıyoruz. Yalnızlık yağan bir gün. Bu sabah babama bilgisayar için bir masa yaptım. Bütün sabahımı aldı. Sigara içmedim. Sonra alışverişe gittim. Sigara aldım. Başka şeyler de aldım. Babam düştü. Dua ettim. Kalktı. Annemle babam içmeye başladı. Babam cini tatlandırmak için kullanılan ardıç özünün güçlü bir zehir, uyuşturucu olduğunu söylüyor. Speed ile benzer saldırganlığa neden oluyor. Annem altıncı cinine başladı. Sopayı soğuk, yol gösterici babamın üzerinde kullanması için dua ediyorum. Böyle bayağı ailelerinden nasıl tiksindiklerine dair, üniversite değil de lise öğrencilerine yakışır tarzda mektupları var. Cevap şöyle geliyor Jans'tan. Ailenle tanışırsam en büyük silaha sahip olurum. İçimde garip şeyler oluyor. Gittikçe bir İsa figürüne dönüşüyorum. En azından küçük bir taklit. Sanırım ya onları tamamen çıldırtabilirim, kalp krizi geçirmelerini sağlayabilirim ya da dünyanın geri kalanına aşık olurlar. Olcay, bu tuhaf mektuplarla ilgili bir yorum yapmak ister misin?
Yazık diyorum ben. Yani çok çok para var belli ki. Çok parası olan insan böyle saçmalar ya. Yazık. Allah dert vermemiş başka diyorum ve Orta Doğu yorumum sonrasında sana devam etmek için sözü bırakıyorum.
Evet, peki ilişki bu kadar aleni bir şekilde ortada, bütün kampüs biliyor. Elizabeth'in ailesi bu ilişkiyi mi biliyor mu? Evet, bu mektuplardan sonra aslında tanışıyorlar. Şöyle Jens'ten haberdarlar. Çocukla üniversitenin verdiği bir yemekte tanışmışlar ve onu hiç sevmemişler. Yani gerçekten çocuktan hiç hoşlanmamışlar. Bu arada ben o kibiri de çok anlamıyorum. Çocuk da diplomat birinin oğlu yani. Yani çok da sevilmeyecek bir şey yok aslında tipi dışında. Yani aile de tipe bakmıyordur diye düşünüyorum. Neyse, Elizabeth'in ailesinin bence hafif bir kibiri var. Şöyle işte kızları ve kendileri, demin anlattığım işte Titanikler, Astırlar falan çok iyi bir aileden geldiği için kızlarını da iyi bir eş seçmelerini bekliyorlarmış. Yani ne saçma bir yani
Bu
1900.
yapıldı ama Kızılcık Şerbeti bu yani.
Gördük Kızılcık
Ya evet.
Şerbeti'ndeki eşleşmeleri.
Ya bu var bu.
Ya aslında şöyle, hem ailelerini yakıştırmıyorlar hem bu kısımda onlara biraz katılıyorum. Jens'i çok garip bir çocuk olarak görüyorlar. Ve onun ne kadar garip olduğu ile ilgili geniş aile yemeklerinde de bahsediliyormuş. Yani gidip tabii ki akrabaları da bu Jens ne garip çocuk ya falan diye konuşuyorlarmış. Ve Elizabeth de Jens'le olan ilişkisini bitirmesi için baskı yapmışlar. Elizabeth bunu tabii ki reddetmiş. Ama tabii ki bu şımarık kızımızın tüm yaşam tarzı ailesi tarafından finanse ediliyor ve eğer onların istediğini yapmazsa parasını kesebilirler. Bu burada dursun, kenarda dursun. Ocak ayına geliyorum. İşte Christmas tatili bitti, işte çılgın mektuplar, aile tanışması bilmem ne falan filan. Ocak ayında sonunda gençler birbirine kavuştu. Birkaç hafta boyunca Jens Elizabeth ile birlikte ailesi evde yokken Dust Springs'i ziyaret etmiş ve Jens bir gün Elizabeth'i yatakta tek başına dizlerine sarılmış halde bulduğunu söylüyor ve dirseğinin iç kısmında küçük bir iğne izi varmış. Jens'in söylediğine göre eroin. Elizabeth'in eroin kullandığını iddia ediyor ama Jens bu iddiayı reddediyor. Bu iddiaları nereden biliyoruz? Jens çok konuşan biri. Daha sonra detaylara gireceğim. Şu aşamada sadece Jens'in bunu söylediğini, Elizabeth'in reddettiğini bilmemiz yeterli. O kış Haston'lar genç çifti öğle yemeğine götürmek için Charlottesville'e geliyorlar. Üniversite kampüsünün olduğu yere geliyorlar. Jens'i ailesi ve geçmişi hakkında sorguya çekiyorlar. Herhalde bu gariplik nereden geliyor diye, kaynağı ne diye bakmak istiyorlar. Hazır ayrılamıyorlar, bari öğrenelim diye düşünüyorlar. Ve hala işte çocuğun dedikodusunu yapmaya devam ediyorlar. Yani çocuğun kızları için yeterli bir duruşa sahip olmadığından endişeleniyor. Ve anne Nancy Haston çocuğun masada garip bir şekilde ürkek bulduğunu anlatmış. Yani burada da bence çocuğun çok üstüne geliyorlar. Yani zaten deli gibi bir aristokrat kibriniz var. Kim bilir çocuğun üstüne nasıl geldiniz, neler dediniz ve ürkek durması ve yeterli duruşa sahip olmaması bu noktada aile, yani hadi dedikodusunu yaparsın da hoş değil bunlar yani. Neyse, sonra bahar tatilinde, bakın bunların hiçbiri belgeselde yok. Çok uğraştık lütfen. Durduk yere. Bahar tatili geliyor, zaman akmaya devam ediyor. Elizabeth bahar tatilinde Colorado'ya kayak yapmaya gidiyor. Jens ise bazı okul projelerini bitirmek için yurtta, Charlottesville'de kalıyor. Projelerine bir tanesi yaratıcı yazarlık dersi için bir senaryo yazması gerekiyor. Ve yazarların nasıl davrandığını düşünüyor. Onlar gibi davranmak istiyor. İç çamaşırlarıyla daktilonun başına tünenmiş, işte pizza yiyor, sigara içmeye çalışıyor falan. Belki o sırada yazarlar öyle davranıyordu ama benim tanıdığım yazarların hiçbiri böyle değil. Neyse, bir yandan sigara içmeye çalışıyor işte, böyle özentilik falan. Senaryosu suçları çözmek için Zen felsefesini kullanan zeki bir hafiye hakkında ve cesetler, ipuçları ve egzotik zehirlerle ilgili sahneleri yazarken bir çöp sepetine atılmış taslaklarla dolduruyor böyle. İşte yazıyor yazıyor, işte çöp sepetine atıyor. Anlıyorsunuz değil mi? Tam bir klişe. Bir yandan bunu yazarken mükemmel cinayeti planlamaya çalışıyor. Ve bu sırada da ayrılar, demin söylediğim gibi kız kayak tatilinde. Bu ayrılıkta da bazı mektuplar var. Elizabeth'in yazdığı bir mektubu söylüyorum. Annem saç randevusuna 3 gün geç gitti. Babam ve ben Noel hediyesi için sedir ağacı kestik. Annemle babamı hipnotize etmek, onlara vudu yapmak, onları öldürmek mümkün mü? Görünüşe göre ölümlerine odaklanmam onlarda sorun yaratıyor. Babam öğle yemeğinde neredeyse bir uçurumdan düşüyordu. Eve geldiğinde neredeyse bir ağaç tarafından eziliyordu ve sürekli düşüyor. Annem sarhoş olarak ateşe düştü. Sanırım ciddi ciddi kara büyüye başlayacağım. Ya mezun olana kadar bekleyip onları geride bırakırız ya da bir an önce onlardan kurtuluruz. Evet, bu mektuptan bir süre sonra artık tarihimiz 3 Nisan 1985. Elizabeth'in ailesiyle yaşadığı mahalle sessizliğini koruyor. Evlerinin kapısı kilitli ama dışarıda ışık yanıyor. Ve 3 kadın Bayan Haston'la bridge oynamaya gelecek. Zile basıyorlar. Zile kimse cevap vermiyor. Ama hep oynadıkları bir turnuva var. Birlikte bridge oynanıyor ve önceden planlanmış bir şey. Allah Allah, niye kapıyı açmıyor falan derken araba orada mı diye bakıyorlar. Arabalar garaj yolunda ve kapının yanındaki ışığın açık olmasına şaşkınlar. Çünkü gündüz, yani neden açık ki, yeterince ışık var diye düşünüyorlar. Ve şey diyorlar, ya acaba başlarına bir şey mi geldi diyorlar. Kimde yedek anahtar vardı? Komşuları Annie Maisie'ye gidiyorlar. Yedek anahtar sende var mıydı? Bir açalım mı, işte bir şey var mı falan diye. Maisie eve girdiğinde Haston'ları kanlar içinde yere yığılmış halde buluyor. Derek Haston, yani baba, bir kapının yanında yan yatmış, bir kolunu da önüne uzatmış. Nancy Haston, anne, mutfaktaydı. Kıpkırmızı girdaplar içindeydi. Sanki biri etrafındaki kanı cam sil sürer gibi serpiştirmiş gibi duruyor. Yani etrafı böyle boya gibi ama boya değil, gerçek kan. Her iki ceset de bıçak yaralarıyla yırtılmıştı ve boyunları neredeyse kulaktan kulağa kesilmişti. Hemen memurlar olay yerine akın ediyor. Burası Loose Shippings'in Lynchburg'üne yakın aslında. Yani posta adresi olarak Lynchburg'e bağlı. Ama Bedford County'ye Bedford Country'ye, aman Bedford Country'deki polisler geliyor. Çok önemsiz bir bilgi. Burada da takıldım zaten, bu ne alaka buna ekledik diye düşünürken. Neyse, polisler geliyor. İlçe şerifinin yetki alanında olmasına rağmen Virginia'nın merkezinden de polisler geliyor. Çünkü olay büyük. Bedford'daki müfettişten bu iki ismi aklınızda tutun. Chuck Reed ve Ricky Gardner. Bu isimlerden bahsedeceğiz çünkü. Komşuların ne bildiğini keşfetmek için yola koyuluyorlar. Ve o zamanlar 29 yaşında olan Gardner daha önce hiç cinayet soruşturmasında çalışmamıştım. Evet, elimizde neler var? Demin işte komşunun ve bridge oynayanların fark ettiği gibi eve zorla girdiğine dair bir belirti yok. Yani dışarıdan da zaten böyle bir belirti yok. Yemek masasının üzerinde yemek takımları ve yemek kalıntıları var. Herhangi bir silah bulunmuyor ama kanda ayak izleri var. Ayak izlerinin bir tanesi tenis ayakkabısıyla, diğer ikisi de ayakkabısız sadece çorapla yapılmış gibi gözüküyor. Ve adli tıp incelemesi Haysom'ların kanındaki alkol seviyesinin aşırı derecede yüksek olduğunu doğruluyor. Zaten çok içen insanlar. Yakınında bir vodka şişesinin parmak izleri var. Bir tane de shot bardağı var. Onda da parmak izleri var. Ve toplamda 4 tane kan grubu var. Haysom'lara ait olan, yani anne ve babaya ait olan A ve AB kanları. Nemli bir bezde bir miktar B grubu kan bulunuyor ve kapıda ayrıca ana sütte 0 kan grubunun izleri bulunuyor. Efendim 1985'teyiz, biliyorsunuz ki DNA analizi büyük ölçüde yapılmıyor. Ama bu örneklerden yola çıkarak bir dizi olayı yeniden yapılandırma, canlandırma yapmak mümkün. Yani elimizde DNA olmamasına rağmen bazı şeyler var. Neler var? Katil ya da katiller 29-31 Mart tarihleri arasında bir noktada muhtemelen aile bir yemek yerken Loose Chippings'e gelmiş olmalılar. Görünüşe göre bu kişiler yemek yemek için Haysom'larla birlikte masaya oturmuş. Kan izlerinden yola çıkarak Derek Haysom'un masada saldırıya uğradığını, kanlar içinde yemek salonunda tökezlediği düşünülmekte. Yan sandalyede kanlı bir avuç izi dik durmak için mücadele ediyormuş gibi elini indirdiği yeri gösteriyor ve katil de maalesef onu takip etmiş. Derek Haysom'un şah ve şah damarı kesilmiş, 36 kez bıçaklanmış. Sonra katil büyük bir soğukkanlıkla ayağa kalkmış, olay yerinin büyük bir kısmını silmiş, temizlemiş ve banyoda elini yüzünü yıkamış gibi görünüyor. Evet, bu korkunç olaylar olurken Elizabeth de Jens nerede peki? Onların hikayesine biraz dönelim istiyorum. Bu olay ortaya çıkmadan önce, Nisan'da ortaya çıkıyordu bu olay. 29 Mart 1985 Cuma günü öğleden sonra gri bir şövet. Şövet mi okunur bu araba? Şövet. Sen biliyor musun?
Şevet olması lazım.
Şevet olsun, ben ve arabalar yine. Gri bir Chevette kiralayarak Washington DC'ye gidiyorlar ve babasının kredi kartını kullanarak Georgetown Marriott Oteli'nde bir oda ayırtıyorlar. Geziyorlar, eğleniyorlar yani. Otele yerleştikten sonra da sinemaya gidecekler. Porky's Revenge isminde bir filme gidecekler. Cumartesi günü ise öğleden sonra civarda dolaşarak geçirmişler. Ardından tren temalı bir restoranda geç bir öğle yemeği yemişler. Pazar günü kampüse Charlottesville'e geri dönmüşler ve Elizabeth anne babasının öldürüldüğünü, cesetlerinin bulunduğundan çarşamba günü haberdar oluyor. Polis de ailesi de Elizabeth için çok üzülüyor. Yani sonuçta ailesi korkunç bir şekilde katledilmiş. Aynı şekilde babasının diğer eşinden olan çocukları, işte akrabaları da çok üzülüyorlar. Özellikle Elizabeth için çok üzülüyorlar. Bu arada ilk başta Elizabeth'ten şüphelenilmiyor. Hatta şüpheli listesinde elensin diye ilk onun şeyine başvuruyorlar. İlk onun anlatmasını istiyorlar olayı. Yani onu elemek istiyorlar. Fakat birkaç gündür yaşadıklarını anlattığı sırada müfettişler ilginç bir şey fark ediyor. Demin kiraladıkları, benim adını söyleyemedim, arabadaki kilometre sayacı. Kiralama kayıtlarına göre araba kiralanması ile geri dönüş arasında 669 mil araba kullanılmış. Yani Washington DC'den, yani kampüsten Washington DC'ye gidip gelmek yaklaşık ne kadar sürüyorsa bu total 400 mil daha fazla. Yani sadece oraya gitmiş olamazlar gibi duruyor. Yani öyle böyle kilometre de değil, bayağı bir fark ediyor. Ve Allah Allah, bu neden böyle diye soruyorlar. O kısma ayrıca geleceğim. Bu kenarda dursun. Başka bir şüpheli var mı diye FBI da artık olaya müdahil oluyor. Bir şüpheli profili oluşturuyorlar. Şüpheli profiline göre katil aileyi tanıyan biri olmalı diye düşünüyorlar. Ve aileyle bir sıkıntısı olan bir kadın buluyorlar, ailenin yakından tanıdığı. Elizabeth'in büyük üvey kardeşi Julian'la nişanlanan, sonra da bu ailenin baskısıyla nişanı sonlandıran bir kadın var. Kendisi de yerel bir yargıcın kızı. Ve şey, bu nişan sona erdikten sonra Julian da, üvey kardeş de, kız da çok üzülmüş. Böyle baya kötü karşılamışlar bunu. Hatta müfettişe göre cinayetlerden birkaç hafta önce kadın bir arkadaşına gitmiş ve yanında bıçak varmış. Kötü ruhlar peşinde olduğu için bu bıçakları ben tutmamalıyım, sen almalısın falan demiş. Yani baya enteresan bir hikaye var. Müfettiş de şey düşünmüş, işte bu kadın ürkek bir kadın, yani garip bir hayal gücü var ama katil gibi değil diye düşünüyorum diyor. Bir de kadın ona rahatsız edici bir hikaye anlatıyor. Bu noktada Elizabeth Haysom ona yaklaşmış ve ona demiş ki, ben şeytanım, sen de kurbanlık kuzusun. Daha sonra konuşulduğunda Elizabeth bunu da inkar ediyor. Bu da belgeselde olmayan bir detaydı. 8 Nisan Pazartesi günü müfettişler artık Elizabeth'le görüşüyorlar. Demin söyledim, kilometre kaydı kocaman bir soru işareti ve profilleme de ailenin tanıdığı biri olduğunun ortaya çıkması da yine bir kanıt olarak kenarda dursun. İşte tam olarak ne yaptığını soruyorlar. Elizabeth onlara demin bana anlattım, benim anlattığım hikayeyi anlatıyor. Bir Almanla sevgili olduğunu, hafta sonunu DC'de geçirmek için araba kiraladıklarını söylüyorlar. Müfettişler bu kilometre sayacı ona soruyorlar. Elizabeth diyor ki, biz yolda kaybolduk. O yüzden fazla mil, fazla kilometre yapılmış olabilir diyor. Bir arkadaş, o nasıl bir kayboluş yani? Neyse, peki bu noktada Jens'le konuşuluyor mu? Aa, henüz sevgilisiyle konuşulmuyor. Ona ayrıca geleceğim. Oh, bu noktaya kadar olacak söylemek istediğim bir şey var mı?
Yok yani işte soluksuz dinliyorum ben de.
Evet, her ailesi babası öldürülen kişi gibi Elizabeth de bu olaydan sonra sevgilisiyle Avrupa'ya tatile çıkıyor. Olay Nisan ayında gerçekleşiyor. Haziran ayında okul kapandıktan sonra Jens ve Elizabeth tatil için Avrupa'ya uçuyorlar. Sonrasında yaz okulu için üniversiteye dönüyorlar. Sonbaharda artık okula yeniden başlayacaklar. Jens, Elizabeth'in ev arkadaşı ve bir kediyle birlikte o eve taşınıyor. İşte ev arkadaşı Elizabeth, kedi ve Jens beraber yaşamaya başlıyorlar. 6 Ekim'de müfettişler yine bunlarla bir konuşmak istiyor. Ve işte şüpheli olarak eleyelim bunu diyorlar. Hala eleyemediler. Yani öyle kaldı. Nisan'daki cinayet, Ekim'de hala ay bunu eleyelim. Neyse, parmak izlerini, ayak izlerini ve kan izlerini istiyorlar. İkisinin de, sevgilisinin de, Jens'in de, Elizabeth'in de. Elizabeth hemen kendi örneklerini veriyor. Jens ise buna karşı çıkıyor. Henüz hiç konuşamadıkları Jens. Ve diyor ki, bu talebi Alman Büyükelçiliğine iletebilirsiniz. Wow. Demin bahsettiğim Gardner müfettiş, iki müfettiş var dediğim, Haysom ailesinden özellikle 15 Ekim'de Lynchburg'u ziyaret edecek olan Elizabeth'in Houston'da doktor olan üvey kardeşi Howard Haysom'dan sonuç almak için bir baskı hissediyor. Ziyaretten 6 gün önce Elizabeth Gardner'ı arayarak, müfettişi arayarak okul işleriyle meşgul olduğunu, ancak kan ve parmak izlerini vermek için bu hafta buluşabileceklerini söylüyorlar. İşte demin söylediğim üvey kardeş de artık işte hadi şey diyor, lütfen artık var sen de Elan yani falan diyor böyle. Neyse, bu üvey kardeş polisleri arıyor, işte hala parmak izi örneği bilmem ne falan verilmedi. Polisleri arayıp diyor ki, Elizabeth ve James ortadan kayboldu. Müfettişler kampüse, Charlesville'e vardıklarında Elizabeth'in oda arkadaşları ona Jens'ten bir mektup veriyorlar. Yine bir mektubumuz var. Mektubu okuyorum size. Sevgili memurlar Reid ve Gardner. Özellikle sizin Bay Gardner, şimdiye kadar çok heyecanlanmış olacağınızı varsıyorum. Bu yüzden sizi hayal kırıklığına uğratmaktan nefret ediyorum. Parantez içinde bu tam olarak doğru değil. Araştırmanıza eskisi gibi devam etmenizi öneririm. Şüphesiz aradığınız kişiyi bulacaksınız. Bana gelince korkarım ki Memur Reed'in dediği gibi masumiyetimden sadece %99 emin kalmalısınız. Liz'in bana Louis Chippings'te bulduklarınızla ilgili anlattıklarınızdan yola çıkarak böyle bir şey yapamayacağımı söyleyebilirim. Çok fazla arkadaşım yok ama sanırım bunu ve buradaki hayatımdan uzun süredir duyduğum memnuniyetsizliği doğrulayacaklardır. Gardner bu mektubu okuduğunda Jens artık baş şüpheli haline geliyor. Olcay'a vermeden önce sözü bir noktaya daha gelmek istiyorum. James ve Elizabeth artık bu noktadan sonra ayrı yollardan gidiyorlar. Üvey kardeşi Alip söylemişti ya bunları ortada yok diye. O salı günü Paris'e gidiyorlar. Zafer tankının Arc de Triomphe'un orada buluşuyorlar. Elizabeth saçlarını parlak kırmızıya boyamış. Hiç dikkat çekmiyorsun Elizabeth. Oradan Lüksemburg'daki küçük bir şehre gidiyorlar. Planları Tayland'a gitmek, Elizabeth'in doğum belgesini bulmak, evlenmek ve birlikte Tayland pasaportuna başvurmak. Bir araba kiralıyorlar yine ve Fransa, İsviçre, İtalya, o zamanki deyişle Yugoslavya, Bulgaristan, hatta Türkiye ve ötesine gitmeyi planlıyorlar. Ama işler düşündükleri gibi gitmiyor. Bulgaristan sınırında Belgrad'daki Bulgaristan Büyükelçiliğinden vize almaları gerektiğini öğreniyorlar. Ya ne oldu Cans? Diplomatın oldu. Ne oldu? Senin de vize alman gerekiyor, gerizekalı herif. Elizabeth arabaya geri döndüğünde karşı yönden gelen bir sürücünün şeridine giriyor ve bir kaza geçiriyorlar. Jens bu kazada kısa bir süre bilincini kaybediyor. Evet efendim, Avrupa turu ve Türkiye'ye, güzel ülkemize gelme planları iptal oluyor. Bangkok'a gidiyorlar. Burası sıcak ve çok hareketli. Yani Jens burayı çok seviyor. Böyle şehir acayip kozmopolitik falan filan. Ama Elizabeth buradan nefret ediyor. Ve şey, açıkçası herkes karanlık işlerde çalışıyor gibiydi. Bangkok'a gitmedim, hala öyle mi bilmiyorum ya da bu onların görüşü olduğu için bilmiyorum. Belki çok iyi insanlardır Bangkok'takiler ama onlara göre herkes karanlık işlerde çalışıyor ve onlar da karanlık işler yapmaya başlıyor. Buradan ilk başta İngiliz bankacılığı hakkında kitaplar satın alıyorlar ve Londra'ya, İngiltere'ye gidiyorlar. Sahte kimlik çıkartıp çek dolandırıcılığı yapıyorlar. Bunun çok detayına girmeyeceğiz. Girersek işin içinden çıkamayız. Çok da önemli değil. 6 bin pound ile 9 bin pound arasında bir kar elde ediyorlar. Ama polis onları yakalıyor. Evet, burada Olcay arkadaşıma söz vermek istiyorum. Yoruldum.
Evet efendim, Bangkok'tan alayım artık. Deniz epeydir anlatıyor. Soruşturma yürüten müfettişlerden Chakrit bir nakliye şirketinde daha iyi maaşlı bir iş bularak ailesine destek olmak için o bahar polis teşkilatından ayrılıyor ve böylece Ricky Gardner artık davada yalnız kalıyor. Cinayetlerin üzerinden bir yıldan fazla zaman geçmiş durumda ve 29 Mayıs 1986 Perşembe günü Gardner Londra'dan bir telefon alıyor. Metropolitan polisinden dedektif memur Terry Wright, Elizabeth Haysom ya da Jens Söring'i tanıyıp tanımadığını öğrenmek istiyor Gardner'dan. Bu insanların Londra'nın güneybatısındaki Richmond'da gözaltında olduklarını belirtiyor kendisi ve belki Gardner'ın onlarla görüşmek isteyebileceğini söylüyor. Gardner 4 gün sonra savcıyla birlikte Londra'ya uçuyor. Ellerinde arama emri yok ama bir sulh hakimi şüphelilerle hafta sonu boyunca görüşebileceklerine karar veriyor. Eğer aradıklarını bulamazlarsa Londra'dan derhal evlerine dönmek zorunda kalacaklar. Elizabeth ile Jens'e karşı dolandırıcılık suçlamaları da devam edecek. Bu görüşme nasıl oluyor? Jens'in bu görüşmede bir avukatı yok. Kendisine avukattan feragat formları verilmiş ve o da bunu imzalamış. Bunu da Wright'ın meslektaşı Ken Beaver'ın konuşmadığı takdirde Elizabeth'e zarar vermekle tehdit ettiği için yaptığını söylüyor. Yani bununla ilgili bir şey anlatmazsan yani Elizabeth'i yakarsın diye kendisini tehdit ediyor. Bu tehditlerden hiçbiri belgelenmiyor. Hatta daha sonrasında verdiği röportajlarda Beaver yani bu iddiayı mantıksız, ya yani böyle saçmalık olur mu diye de anlatıyor. Jens ise defalarca avukat istediğinde ısrar ediyor. Hatta Jens'e yapmadığı bir şey için suçunu kabul etmeyi düşünüp düşünmeyeceğinin bile sorulduğunu iddia ediyor kendisi. Jens şöyle demiş buna, bunu şu anda kesin olarak söyleyemem. Ama bunun olabileceğini görebiliyorum. Evet, bunun bir olasılık olduğunu görüyorum. Bunu hatta düşünüyorum. Belki de gerçek hayatta da böyle oluyordur diye bir şey söylüyor. Pazar günü geç saatlerde Beaver Gardner'ı çağırıyor. Jens onunla ses kayıt cihazı olmadan konuşmak istediğini belirtmiş. Bu kez Mart ayında olanlarla ilgili çok farklı bir hikaye anlatıyor Jens. O 1985 yılının bir önceki senenin Mart ayında yaşananlarla ilgili. Yensuring Washington DC'ye giderken Elizabeth Haysom'la ailesinin sorunlarını konuştuklarını söylüyor. Onunla çıkmasını karşı çıkıyorlar zaten, yani denizinde epey uzun bir şekilde anlattığı üzere. Kışın birbirlerine gönderdikleri mektuplarda bahsettikleri üzere onları bir noktada onları öldürme fikri tekrar ortaya çıkıyor. Yine de Jens onlarla her şeyi konuşabileceğini düşünmüş ve o cumartesi gecesi tek başına Louise Chipping'se gitmiş. Elizabeth'e Georgetown'da kalmış. Orada gerekirse ileride bir mazeret yaratabilmek için birkaç filme, akşam seansı olan birkaç sinema filmine de bir çift bilet almış. Burada Jens Louise Chipping'se gittiğinde kapıyı Derek Haysom açıyor. Önce tabii ki muhteşem bir alkolik olduğu için gelen insana hemen içki vermeyi çok sevdiği için Jens'e de bir içki ikram ediyor. Jens ve Mason'lar masada birlikte oturuyorlar. Jens sırtını pencereye dönmüş. Bunlar Söring'in anlattığı ifadeler bu arada, tekrar hatırlatalım. Derek Haysom da salonda oturuyor, baba yani. Haysom'lar içiyor, bir noktada tartışma başlıyor. Jens'i kızlarıyla görüşmeye devam ederse okuldan attırmakla tehdit ediyorlar. Çok büyük bir güçleri var çünkü. Bunun üzerine Jens Öring gitmek için ayağa kalkıyor. Ayağa kalktığında Derek Haysom güya onu duvara doğru itmiş ve Jens kafasını vurmuş. Bu noktada Jens kendini savunmak amacıyla eline bir bıçak alıyor ve bıçağı Haysom'un boynuna savuruyor ve o noktada zaten buradaki şah damarını açıyor. Ve Haysom şeyde işte yani bayağı bir çığlık çığlığa bağırışıyorlar. Daha sonra bunun üzerine Nancy Haysom, anne, Elizabeth'in annesi kendi bıçağıyla Jens'e doğru geliyor. İkisi de bir itiş kakış gerçekleşiyor burada. İşte o Nancy'nin uzattığı bıçağı uzaklaştırıyor Jens. Bıçağı alıyor ve bu sefer Nancy Haysom'a yönlendiriyor bıçağı ve onun şah damarını kesiyor. Ve ikisi de bu şekilde hayatlarını yitiriyorlar. Bu boğuşma sırasında Jens gözlüğünü kaybetmiş. Derek Haysom bu sırada tekrar da kafasına vurmuş. Birkaç kez kafasına darbe almış yani Jens. Jens'in hatırladığı bir sonraki şey de sofra takımlarını, giysilerini, iki bıçağı yolun sonundaki bir çöp kutusuna attığıymış. Hatta o ana kadar hani olayın heyecanı ve adrenalinden elini kestiğini fark etmemiş. Parmak izlerini ve kanı silmek için çoraplarıyla eve geri dönmüş. Ayak izlerini gizlemek için lekeleri Nancy Haysom'un cesedinin etrafında döndürmüş. Elini yıkamış. Etrafına böyle bir havlu sarmış kestiği için. Daha sonra ışıkları söndürmüş ve Elizabeth'le buluşmak üzere Georgetown'a geri dönmüş. Evet, Jens'in bu açıklamasının sonunda müfettiş Gardner odadan çıkıyor. Diğer müfettişlerle birlikte geri dönüyor ve Jens bu anlattıklarını onlar için de tekrarlıyor. Hatta parmaklarında boğuşmadan kaynaklandığını söylediği bazı yara izleri bulunduğunu da söylüyor ve onları müfettişlere gösteriyor. 13 Haziran'da büyük jüri toplanıyor ve İngiltere'de gözaltında tutulan Jens'i cinayetle suçluyorlar. Hem Elizabeth hem de Jens psikolojik değerlendirmelere tabi tutuluyor. Elizabeth'e konulan teşhis dengesiz bir kimlik ve dürtü kontrolü durumu olan sınırda kişilik bozukluğu. Jens'i ise ortak sanrısal bozukluk ya da hatta bizim takipçilerimizin de çok yakından bildiği folie à deux, yani iki kişilik pek çok kişilik bir delilik durumu barındıran bir teşhis koyuluyor.
Böyle deyince takipçilerimize folyo adı ödemişiz gibi olmasın. Bununla ilgili birkaç bölüm var diye. Deli değil.
Evet. Evet, hatta bayağı detaylı bir şekilde incelediğimiz ve uzun uzun anlattığımız bir adet bölümde mevcut, özel olarak bulun, izleyin ve dinleyin efendim. Ertesi Mayıs ayında Jens Virginia'ya iade ediliyor ve 3 gün süren duruşmada anlattıkları itiraflarıyla da büyük ölçüde örtüşüyor. Suç ortağı olarak 90 yıl hapis cezasına çarptırılıyor Jens Söring. Gardner'ın Elizabeth'le yaptığı görüşmelerden birinde kadın Gardner'ın evinin dışını tüyler ürpertici bir kesinlikle tarif etmiş bulunuyor. neye benzediğini bildiğini söylüyor. Çünkü Jens'in Gardner'ı görüşmeden sonra eve kadar takip ettiğini ve onu öldürmek istediğini söylüyor. Bu da böyle bir tuhaf detay. Tabii ki müfettiş burada biraz tedirgin oluyor bu durumdan. 1961'de imzalanan Viyana Sözleşmesi'nin hükümlerine göre çoğu cezai ve hukuki kovuşturmadan muafiyet de dahil olmak üzere bazı ayrıcalıklar bir diplomatın ev halkını da kapsamakta. Jens itiraf ettiğinde böyle bir dokunulmazlığı olduğuna inanıyor. Yani bu yüzden itirafta bulunuyor. Almanya'ya iade edilseydi muhtemelen reşit olmayan biri olarak yargılanacak ve en fazla 10 yıl hapis cezasına çarptırılacak. 5 yıl sonra da şartlı tahliye edilecekti. Ancak Elizabeth'in mektubunu aldıktan kısa bir süre sonra Jens, Amerika Birleşik Devletleri'nin bu tür bir dokunulmazlığı sadece Washington DC'deki büyükelçiliklerde çalışan kişilere tanıdığını öğreniyor. Jens eğer Virginia'ya iade edilirse idamla yargılanacak bu arada. Bunun üzerine Jens itirafını geri alıyor. Haysom'ları öldürmediğini söylüyor. Ve diyor ki hayır, Haysom'ları kendi kızları Elizabeth öldürdü. Ben sadece suçu üstlendim çünkü Almanya'ya iade edileceğimi düşünüyordum. Böylece ikimizi de kurtarmış olacağımı düşünüyordum. Fakat tabii ki bu geri dönüşün herhangi bir önemi olmuyor bu noktadan sonra. 20 Mayıs'ta Birleşik Krallık Almanya'ya Jens'in Deniz beni terk etti şu anda karşında boşluğa konuşuyorum. Hoş geldin.
Çok pardon, pamuk içeride kuşlarla oynuyor da bir ses geldi.
Hadi
Ya
hadi.
kuşlar dışarıda, arada bir cam var, o yüzden bir bakmak istedim. Çok pardon.
Estağfurullah. Yani görüntülü izleyen arkadaşlarımızı anlatmak için ben şey boşluğa konuşmayayım diye. Efendim 20 Mayıs'ta Birleşik Krallık Almanya'ya Jens'in Virginia iadesini değerlendirdiğini bildirirken ölüm cezasının bir ceza seçeneği olmamasını istedi. Ancak bu sadece bir talep tabii ki zorunluluk değil. Yani buna karar verecek olan Amerika Birleşik Devletleri ve hatta Virginia eyaleti eğer iade edilirse Virginia'ya. Söring'in avukatları Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne kadar uzanan bir inceleme sürecinde daha katı bir dil için mücadele ediyorlar. Yani ne kadar hani bunu artık bunun altını çizerek savunmalarını yapıyorlar. Ahim'in 7 Temmuz 1989'da verdiği kararda bir dönüm noktası oluyor. Avrupa'da idam cezasının uygulandığı bir ülkeye iadeye ilişkin ilk karar oluyor bu da. Mahkeme, Söring'in ABD gözetimine gönderilmesinin işkence veya insanlık dışı veya aşağılayıcı muamele veya cezaya maruz kalma riski oluşturduğunu kabul ediyor. 1 Ağustos'ta Birleşik Krallık Amerika'nın idam suçlamalarını düşürmesi halinde Jens'i Amerika'ya iade etmeyi kabul ediyor. Jens Söring'in 1 Haziran 1990'da başlayan ve 3 hafta süren duruşması Virginia tarihinde televizyondan yayınlanan ilk büyük duruşma oldu. Jens'in babası yerel avukatı yönetmesi için Detroit'ten bir avukat tutuyor. Ön duruşmalarda adil olmayan bir yargılamaya yol açacağından endişe ettikleri için kameralara itiraz ediyorlar ama yargıç bu talebi reddediyor. Bedford'un yayına doymuş olduğunu ileri sürerek duruşma yerinin değiştirilmesini talep ediyorlar bunun üzerine. Yargıç Sweeney yakındaki Nelson County'den jüri üyeleri getirmeyi kabul ediyor. Oradaki insanların da bu davadan daha az haberdar olduğunu öğrenmiş çünkü. Etkilenmelerini kararda bu hani basında gördüklerinin onları etkilemesini istemiyor tabii ki. Jens Söring'in ekibi Yargıç Sweeney'nin davadan çekilmesi için duruşma öncesi bir dilekçe veriyorlar. Sweeney ve Nancy Haysom'un erkek kardeşi Virginia Askeri Enstitüsü'ne birlikte gitmişler çünkü. Ve Sweeney cinayetten birkaç yıl önce Nancy Haysom'un onuruna verilen bir partiye katılmış. Gayet yakından tanıyor bu aileyi. Ayrıca yerel bir dergiye verdiği röportajda da şöyle demiş. Eylemlerin kendilerine gelince Elizabeth Haysom'un tüm bunları planladığını sanmıyorum. Bu türlü bir cesaret gösterisini gösterdiğini sanmıyorum. Ve bunu daha çok hani açıkçası Elizabeth planlamış ya da hani ön ayak olmuş olsa bile uygulamanın Jens tarafından yapıldığını üstü kapalı da olsa beyan etmiş durumda. Aslında hani bu bağlamda Söring'in avukatlarının ekibinin talebi bence çok mantıksız değil. Pek çok izleyiciye göre Jens Söring kendini iyi ifade edemiyor. Kamera karşısında sırıtıyor ve işgüzarlık yapıyor. Savcılığın iddianamesi büyük ölçüde Söring'in geri çekilen itirafına dayanıyor aslında. Jensen kan grubu olan sıfırın loose chippings'te bulunduğunu belirtiyorlar. Ancak en önemli kanıt iki kanlı çorap izinden daha belirgin olanı burada. Elizabeth Haysom verdiği ifadede Richmond'ın 30 mil batısındaki Goochland Kadın Islah Merkezi'nde bir mahkum o sırada. 1987'de kendi duruşmasında ölümleri arzu etmediğini söylüyor ve şöyle söylüyor. Ben cinayet işlemeyi düşünmüyordum ama görünüşe göre o, Jens, düşünüyordu. Şimdi ise onları öldürmemesinden çok daha fazla endişe duyuyordum, diyor kendisi. Başlangıçta bu hani o ilk başta söylediğimiz mazeret beyan edebileceği hani bilet almıştı bir takım filmlere. Onları izlediğini söylemişti. Şimdi ise biletleri aldığını ancak sinemaya gitmediğini söylüyor. Elizabeth sorgulandığında onun lisede tiyatroya olan ilgisini gündeme getiriyorlar ve şöyle soruyorlar ona. Kendinizi Lady Macbeth olarak gördünüz mü hiç diye soruyorlar. O da evet gördüm diye yanıt veriyor. Bu noktada hani orada bir şey yani cinayetle kendini bağdaştırabiliyor mu bağdaştıramıyor mu bunun üzerine bir soruşturma oluyor. 21 Haziran'da Jens, Derek ve Nancy Haysom cinayetlerinden suçlu bulunuyor. Jüri her bir ölüm için mevcut en yüksek ceza olan müebbet hapis cezasını veriyor kendisine. Yine de cinayetlerin bazı yönleri hala açıklanabilmiş durumda değil. Eğer Jens Haysom'ları tek başına öldürdüyse, Jens'in ayağından daha küçük olan kandaki yani tenis ayakkabısı izinden kalan kan izini kim yaptı yani kime ait bu? Ayrıca Elizabeth'in kan grubu olan B tipi kan grubunda kimin bıraktığı açıklanamıyor. Derek Haysom'un şat bardağındakinin de aralarında bulunduğu tanımlanamayan parmak izlerinden kim sorumlu? Jens Söring diğer şeylerin yanı sıra Derek Haysom'un cesedinin konumunu ve Nancy Haysom'un giydiği kıyafetleri de yanlış hatırlamıştı. Bu hani ne kadar geçerli tartışılır ama bu öyle de bir detay var. Jens Söring İngilizce olarak yayınladığı kitaplarından biri olan, bu arada belgeselde hep Almanca konuşuyor ama İngilizce kitap da yazabiliyor, bayağı iyi İngilizcesi var. One Day in the Life of 1792 diyeceğim. Burada bazı detaylar veriyor. Diyor ki cinayetleri ben işlemiş olsaydım çek dolandırıcılığını işlediğim gibi işlerdim diyor. Yani özenle ve planlayarak gerçi çek dolandırıcılığından da daha sonra hani şey bununla ilgili soruşturmaya girdiğinde hatırlatalım pek de özenli ve planlı değilmiş demek ki. Yine Zoom'da böyle yaptım galiba. Yine bir takım işaretler çıktı.
Muhteşemsin. Ben de niye olmuyor?
Bilmiyorum ben çok fazla galiba hani jest şey el hareketi vesaireyle konuşuyorum sanırım. Sen daha böyle hani
Robotuyum.
sen daha şeysin hani böyle şey olmak istiyordun ya küçükken haber
Hocam.
spikeri.
Çok teşekkür
Ona
ederim.
göresin. Ben tam bir İtalyan gibi Akdeniz esintileriyle konuşuyorum.
Bu arada hazır küçük bir mola vermişken benim Jens demem ve Almanca bilen sevgili arkadaşımın Jens demesi. Siz de kendiniz istediğinizi deyin. Çok yorucu bir
Canınız ne
dava.
istiyorsa ya.
Çok yorucu bir dava. Küçük bir goy goy yapmak istedim. Kusura bakmayın. Çok bölüyorsunuz ama diyorsunuz ama bölüyorum. Yapacak bir şey yok.
Bölüyorsunuz ama
Yok
niye
be
böyle
geçen bir
yapıyorsunuz?
kişi yazmış şimdi. Abartmayayım da.
Yani ya böyle konuşmak da hoş ama yani. Evet ve diyor ki Haysom'ların katledilmesi çok daha riskli, dağınık ve kişisel görünüyor diyor kendisi. Bu arada neden olmuş olabilir? Yani tamam hadi Elizabeth ya da Jens yaptı neden olabilir bu konu? Bununla ilgili de şöyle bir şey var. Duruşma sırasında Elizabeth'e annesi tarafından cinsel istismara uğrayıp uğramadığı soruluyor. O da bu iddiaları reddediyor. Ama Nancy Haysom kızının çıplak fotoğraflarını çekmiş ve görünüşte resim için bir model olarak kullanmış bunları. Elizabeth fotoğrafları Louise Chipping'e yaptığı her bir ziyaret sırasında Jens Söring'e göstermiş hatta. Jens tren temalı restoranda cumartesi günü öğle yemeği sırasında Elizabeth'in yeniden eroin kullandığını itiraf ettiğini söylüyor bu arada. Çünkü satıcısına yani eroin satıcısına borcu varmış ve borcunu ödemek için de böyle bir takım planlamalar yapmış. Bunun için DC'den bir uyuşturucu sevkiyatı alıp geri getirmeyi planlamış. Planı gerçekleştiremezse satıcısı ailesine uyuşturucu kullandığını söyleyecekmiş. Bununla tehdit ediyormuş satıcı bunu, kızı. Jens de kızın kendisinden Witness ve Stranger Than Paradise adlı iki filme bir çift bilet alması istediğini söylüyor. Ayrıca The Rocky Horror Picture Show'un gece yarısı gösterimi için de tek bir bilet aldığını söylemiş. Elizabeth zamanında dönmeyince sinirlendiğini ve filmi kendi başına izlemeye karar verdiğini de belirtiyor. Elizabeth Haysom o gün nihayet otele döndüğünde oda servis sipariş ettiğini ve televizyon izlediğini söylüyor. Kollarında kırmızı kahverengi lekeler varmış. Yani geç kalmıştı, tekrar hatırlatalım. Jens filmi tek başına izlemiş. Elizabeth geç kalmış, gelmemiş. Jens sinirlenmiş, otele geri dönmüş. Elizabeth tekrar otele geldiğinde kollarında kırmızı kahverengi lekeler varmış. Ve şöyle söylemiş, anne babasını öldürdüğünü, bunu ona uyuşturucunun yaptırdığını iddia etmiş. Yani Söring kadının kendisini korumak için sinema bileti, hani tırnak içinde mazeretini kullanması için ona yalvardığını iddia ediyor. Elizabeth Haysom ise tüm bu anlatılanları reddediyor. Daha sonrasında da Jens Söring, az önce de bizim de beyan ettiğimiz gibi, kadını idamdan kurtarmak için suçu üstlenmeye karar veriyor. Çünkü Jens'in bir çıkış bileti var, Almanya'ya geri dönme ihtimali. Peki hala başka bir şüpheli var mı olayda? Kısa bir süre sonra Bedford County'den eski bir şerif yardımcısı, cinayetlerden birkaç gün sonra Bedford'da iki serseriyi yakaladığını söylüyor. Cinayetten kısa bir süre sonra yakınlarda çok sayıda bıçak darbesiyle işlenmiş başka bir cinayet daha bulunuyor. Ve o da bu durumdan, şerif yardımcısı da bu durumdan şüpheleniyor. Acaba hani bu bölgede böyle birileri var ve aslında tamamen random bir işte cinayet mi diye bakıyor. Adamların gitmesine izin vermiş ancak daha sonra arabasının arka koltuğunda bir bıçak bulmuş. Ah, hapishane sürecinde birkaç kez temize başvuruluyor bu arada. Bunlar olumsuz sonuçlanınca en azından Almanya'da hapis yatayım diyor Jens Söring. Jens Söring'in varlıklı büyük annesi 1999 yılında öldüğünde ona Almanya'da bir evi de içeren iyi bir miras bırakıyor. Evle ilgili bir aile kavgası sırasında babası Klaus Söring'le iletişimi kesiyor. Bu arada Jens'in giderek artan destekçileri yeni bir projeye yöneliyorlar. Avrupa Konseyi'nin belirsiz bir anlaşması yoluyla onu bir Alman hapishanesine geri göndermek. Bununla ilgili epey bir uğraşıyorlar. Ülkesine geri gönderilmesi için Jens Söring'in masum ya da serbest bırakılmaya uygun olduğunun ilan edilmesi gerekmeyecek. Ancak bunun onayı için başvururken ailesinden alacak bir destek mektubu davasına yardımcı olacak. 2008 yılında Jens Söring babasına mektup yazarak böyle bir not talep ediyor. Kendisine Klaus'un bir mektup gönderemeyecek kadar güçsüz olduğu söylenmiş. Bunun yerine amcası bir not yazıyor ancak Jens'in geri dönüş talebi reddediliyor. Almanlardan Jens Söring'in dönüşüne ne olacağı konusunda net bir cevap alınamıyor. Hapishaneden hapishaneye nakil yapılması ve Almanların Jens Söring'in bir süre hapis yatacağına dair söz vermesi gerekiyor bunun için. Her iki ülkedeki avukatlar bu gereklilikleri karşılayacak yasal bir köprüyü tasarlamak için adeta birbirleriyle yarışıyorlar. O sırada da hapiste 29. yılını doldurmakta olan Jens Söring, işlediği suç için Almanya'da verilen eşdeğer cezayı çoktan aşmış durumda. Alman mahkemeleri ona özel ekstra uzun bir ceza vermek için bir mekanizma geliştiriyorlar. Çünkü sebep neydi? Az önce söylediğimiz gibi Amerika'nın Almanya'ya iadeyi onaylaması için burada bir süre daha hapiste yatacağına garanti altına alınması gerekiyor Almanya'nın. Ve Aralık sonunda bir yol hazırlandı. Ama bir gelişme olmadı Kasım 2019'a kadar. Elizabeth Haysom'dan devam edelim biraz. Kendisi daha sessiz bir profil. Jens'in o geveze haline nazaran. Ailemi öldürmedim diyor. Azmettirici güç benim ama o gün evde değildim. Dava sürecinde de bunu hatırlarsınız, bu şekilde beyan ediyor. Bu arada belgeseli hiç konuşmuyor bu söz konusu Netflix belgeseline. Ama zaten herhalde Jens'in vıdı vıdısından kendisine sıra gelmiyordur yani.
Bir de bir şey söylemek istiyorum. En azından ben izlerken şeyi düşündüm. Zaten bu bence Netflix'in bazı belgesellerindeki manipülasyonunun da kaynağı. Oradaysa ve konuşuyorsa suçlu değilmiş gibi geliyor. Ama
Evet.
konuşmuyorsa ve orada değilse daha suçluymuş gibi geliyor.
Genel itibariyle ama belgesel olayında biraz böyle bir şey var. Şeyde de mesela Adnan Oktar'la ilgili belgeselde de benim hani en şey yaptım, eleştirdiğim şey oradaki tiplemelerden bazılarının sanki yani şeyi çökertmek için ellerinden geleni yaptı ama bariz suçlu. Ya yani bir zamanlar en azından net bir şekilde suçlu olduğu belli yani. Ama orada konuşunca, orada sesi yüksek çıkınca sanki hakikaten hiçbir şey yapmamış gibi bir algı oluşuyor. Jens bu arada Jens'in şeyi de var. Görmüşsündür sen de. YouTube kanalı var. İnanılmaz bir manipülatör. Yani sürekli orada konuşuyor işte İngilizce, Almanca. Vır vır vır vır vır vır. Arkadaşlar hani bu kadar ne anlatıyorsun ya? Niye anlatıyorsun bu kadar yani?
Bir de son bir şey söyleyeceğim, çok pardon. Elizabeth'in üvey kardeşleri de zannedersem hapisten çıktıktan sonra tamam artık sen konuşma bu konu böyle kalsın demiş ve aile hayatına devam etmiş diye biliyorum. Sustum.
Evet, hatırlarsanız olay mahallinde Jens'in ayağından daha küçük bir ayak izi vardı. Bu kendisine sorulduğunda bunun kendisi için de bir gizem olduğunu ama annesinin onun aksine narin küçük ayakları olduğunu söylüyor. Ve annemin kendi kanında yürüdüğüne inanıyorum diyor. Olabilir yani bu da aynı şey olmayacak bir şey değil. Ayrıca şunu da ekliyor. Lady Macbeth hakkında söyleyeceğim tek bir şey var. Çünkü anlaşılan oyunu okuyan kimse yok diyor. Vicdan azabı ve kederden ölen ve kendini öldüren Lady Macbeth'ti. Gerçek doğasını keşfeden Macbeth'ti diyor. Bu da aslında güzel bir gönderme ve entelektüel eziş diye tabir edebiliriz herhalde. Peki beraber yapmış olabilirler mi? Yani ikisi de o gün oradaydı, birlikte hareket etmişlerdi. Azmettirici değil de hepsi yani fiziken orada olabilirler miydi? Bir de ona bakalım. O cumartesi gecesi ikisini de sözde Georgetown'da gören kimse yok. Bu nedenle cinayetler cumartesi akşamı işlenmemiş de olabilir. İkilinin bu süre zarfındaki hareketleri büyük ölçüde doğrulanmamış durumda. Jens, Elizabeth'i korumak için suçu itiraf etmeyi planlamış olabilir. Suçlu bulunursa defalarca söylediğimiz gibi kendi planına göre Almanya'da birkaç yıl hapis yatacak. Ardından Elizabeth'le yeniden bir araya gelebilecekler. Jens diplomatik dokunulmazlığı olmadığını öğrendiğinde ve Elizabeth'le ilişkilerini kopardığında da plan çökmüş oluyor. Bunun üzerine birbirlerini suçlama evresine dönüyorlar. Jens her Aralık ayında Angela Merkel'e bir Noel kartı gönderiyor. 2013'te Merkel de bu jeste bir karşılık veriyor ve Şubat ayında Barack Obama ile yaptığı görüşmede Jens Söring'in ülkesine geri gönderilmesi konusunu gündeme getiriyor. Ya ki Merkel yani benim çok başarılı bulduğum siyasetçilerden biri. Ya onu bile bununla uğraştırdığı için Jens Söring'i bayağı yani ayakta alkışlamak istiyorum.
Ama o da az değil yani bu arada. Senin nenencin de fena değilmiş yani. Tamam hadi kendi vatandaşı diyelim de yani.
Benim nenem fenadır. Benim nenem. Temmuz 2013'te Almanya Adalet Bakanı Erich Holder'a bir mektup yazarak Almanya'nın Jens Söring'i geri istediğini bir kez daha teyit etmiş. 6 ay sonra Almanya'nın insan hakları politikası ve insani yardımdan sorumlu komiseri Christoph Stresa, Federal Meclis'in 120 üyesi tarafından imzalanan bir dilekçe sunarak Virginia valisini geri dönüş planını yeniden onaylamaya çağırıyor. Almanya'nın eski Cumhurbaşkanı Christian Wulff da benzer şekilde valiye mektup yazmış. Tüm bu çabalar 2019'da karşılık buluyor. Ve daha önceki şartlı tahliye talepleri 14 kez reddedilen Jens Söring'e 2019 yılında şartlı tahliye hakkı tanınıyor. Kurul başkanı yaptığı açıklamada şartlı tahliye kurulu Jens Söring ve Elizabeth Haysom'un suç işledikleri sırada genç olmaları, kuruma uyum sağlamaları ve cezaevinde kaldıkları sürenin uzunluğu nedeniyle serbest bırakılmalarının uygun olduğuna karar vermiştir. Serbest bırakılmaları ve Amerika Birleşik Devletleri'nden kalıcı olarak sınır dışı edilmeleri kendileri Virginia eyaleti için muazzam bir maliyet oluşturuyor ve serbest bırakılmalarının toplum için bir kamu güvenliği riski oluşturmadığına da karar veriyorlar. Bu kurul toplanıp serbest bırakıldığı sırada Jens Söring bir basın toplantısında şunları söylüyor. Bugün hayatımın en güzel günü ve Almanya'ya geri gönderiliyor, sınır dışı ediliyor. Yani Söring'in Amerika Birleşik Devletleri'ne dönmesi ya da Elizabeth Haysom da dahil olmak üzere kurbanların aileleriyle temasa geçmesi kesinlikle yasaklanıyor. 2019 yılı itibarıyla babası ve erkek kardeşiyle arası açık olan Söring, yaşadığı çileyi dayanıklılık üzerine bir motivasyon konuşmasına dönüştürmeyi planladığını söylüyor. Bunu oldukça iyi atlattığımı düşünüyorum, diyor kendisi. Beni kırmadılar. Kendi isteği dışında hapsedilmiş özgür bir adamdım ve dışarı çıkmak için mücadele ettim. Bu arada ülkesine döndüğünde yani alkışlarla karşılanıyor. Aynı şekilde Elizabeth de serbest bırakıyorlar. Çünkü kendisinin suçu zaten azmettirici olduğu için daha hafif. Jens çıkınca o da çıkıyor. Elizabeth daha sessiz bir hayatı tercih ediyor ama Jens yani bangır bangır buradan para kazanmayı da buluyor. Kitaplar yazıyor, imzalara gidiyor, işte YouTube kanalı, Netflix belgeseli. Muhtemelen buradan bir motivasyon konuşmacısı da olur. İşte çeşitli seminerler verir. Yani çok değişik bir karakter ama orada da herhalde o birçok insandan farklı olan o IQ'sunu kullanıyor diye düşünüyorum.
Çok zor bir davaydı. Bence çok iyi
Evet.
anlattık. Yani umarım siz de beğenirsiniz. Biraz konuşalım istiyorum bununla ilgili açıkçası. Önce
Evet.
sana şunu sormak istiyorum. Bu insanlar işte 30 küsür sene cezaevinde yatmışlar. İki kişi öldürülmüş, vahşice öldürülmüş. Yani bunu bu kadar yüzeysel konuşamayız tabii ama 30 sene cinayet için ıslah edilmiş sayılır mı? Sayılabilir aslında. Yani orada mı ölsünler istiyoruz illaki? Bilmiyorum.
Bilmiyorum, bu çok kötü tabii şey bir yer ya, böyle çok ince bir çizgi, böyle çok hani herkesin kolayca ahkam kesebileceği bir alan değil.
Evet.
Orada tabii bayağı bir hani şeyin hapishane olgusunun, hapis yatmanın vesairenin ya sosyolojik bir çıkarımının olduğunu düşünüyorum ben ama bu hikayede ben Yens'i yani yaptığından ya da işte yancı olduğu şeyden pişman olmuş gibi görmedim nedense. Yani hani 30 yılı orada geçirmiş ama buradan daha bir kibirlenerek ve böbürlenerek çıkmış gibi.
Bir şekilde eski hayatından çok daha popüler şimdi. Okey yani
Evet.
ömrü geçmiş, ıslah olmuş olmamış ayrı bir konu. Dediğin gibi
Evet.
yani onunla ilgili çok bir şey diyemeyiz ama zengin, bayağı popüler. Yani ben şey unutamıyorum, belgeselde bayağı uçaktaki işte pilot, hostes, host falan hepsi buna sarılıyor. Hepsi onu gördüğü için çok mutlu. Yani Alman olduğu için mi böyle acaba bilmiyorum. Gerçekten memleketlilikle mi alakalı orada? Çünkü ne olursa olsun. Peki şeyde hemfikir miyiz? Bence ikisi birlikte öldürdü öncelikle yani sence?
Ben de aynı şeyi düşünüyorum. Ya hatta işte bariz dedikleri gibi işte Almanya beni zaten sınır dışı ederler. 3-5 yıl çıkar yatarım ama yatar çıkarım sonra da birlikte oluruz kafasıyla yapılmış. Bir genç cinayeti büyük ihtimalle yani.
Evet yani kesinlikle tek işlediğine inanmıyorum. Zaten
Evet.
iki tane yetişkini tek başına bu tıfıl dediğimiz adam öldüremez abi. O kadar da değil yani.
Bence de yani hatta böyle sanki şey gibi azmettirici Elizabeth Haysom olduğu iddia ediliyor ya, sanki bilakis bana böyle şey, Jens bunların hepsini planlamış ve daha sonra onun planının üzerine kurgulanmış bir cinayetmiş gibi geldi bana ya. Adam hakikaten zeki bir adam bu arada. Yani Elizabeth'in zekasını hani şu anda sorgulamaya gerek yok ama ya yani Jens hem konuşuyor hem de şey, bunu ne kadar zeki olduğunu belli eden bir şahıs. Valla ya bence de kesinlikle birlikte öldürdüler. Başka türlü de ya bir de zaten hani neden o kadar çok kan grubu çıksın ki, bu kadar farklı çeşitlilikte A var, B var, A B var, sıfır var, yani baba anne hepsininki ortada, yani çok çok enteresan bir şey var bunun.
Jens'le ilgili bir eklemem var bir de. Bu podcast'ı araştırırken orada da kaynaklardan faydalandık. Jens'in yalan söylediği şeyler diye bir web sitesi var. Baya bütün yalanları yazıyor. Bu belgesel öncesi yapılmış. Daha önce de çok popüler bir olaydı zaten. Belgesel öncesi de siz bize öneriyordunuz bunu. Bir iki öneren olmuştu, sağ olun. Ve orada da zaten şeyi fark ediyoruz. Belgeselde de mesela o mektuplar var ya, o mektuplar bir tuhaf abi, yani bir ölümden
Evet.
bahsediyorlar, işte gerçekten bu kişileri öldürmekten bahsediyorlar. Belgeselde de mesela Jens'e işte bu mektuplar sorulduğunda çok da bir şey demiyor, yani bir yorumu da olmuyor. Yani
Evet.
Böyle birebir ama sen şu falan dediğinde sana direkt cevap vermiyor. O yüzden zaten belgesel biraz yanlı. Yani.
Yani evet, genelde aynı şey popüler olanın altını çizmek istediği için Netflix belgeselleri. Ama tabii şey yani yıllara yayılmış çok karanlık da bir olay aslında yani. Sonrasında çok fazla sesinin çıkıyor olması yaptığı şeyin vehametini ortadan kaldırmaz tabii ki. Ama zor bir dosya gerçekten. Yani çok fazla detayı olan bir dosya.
Bu arada ben belgeseli izlerken özellikle ilk iki bölümde korktum. Korktuğumu itiraf etmem lazım. Hakikaten bir korktum yani. Ya abi katili çıkarmışlar sana anlatıyor katil değilmiş gibi. Böyle garip bir şey
Ya
olabilir mi
değil mi? Evet ya. Korkunç bir şey yani. Bunu nasıl yaparsın ha? Bu kadar da değil gerçekten yani. Ya da ne bileyim. Ya onu konuşturma abi. Madem belgesel çekiyorsun ve tarafsız olmak istiyorsun, olayın farklı karakterlerini konuştur. Bu kadar çıkıp zaten her yerde konuşuyor adam yani.
Evet. Belgeselde bu arada Elizabeth'in uyuşturucu sorunu sanırım hiç yoktu kaçırmadıysam. Ailesiyle de mesela arası çok iyiydi falan diye anlatılıyor. Bu detaylar falan hiçbiri yoktu yani. Öyle. O yüzden çok iyi bir bölüm oldu bence Olcay. Elimize sağlık. Harikayız yine.
Elimize sağlık. Oh mis be. Haftaya da şöyle güzel cinayetli başladık. Harika.
Özellikle bu bölüm için de yorumlarınızı bekliyoruz. Siz ne düşünüyorsunuz? Bizden farklı düşünüyorsanız
Evet.
özellikle yazın lütfen. İşte ne bileyim sadece kızın yaptığını düşünüyorsanız ya da sadece çocuğun yaptığını. Ha bu arada hiç şeyden bahsetmedik. Ayrıldılar.
Yani bir zahmet artık. Hatta birbirlerine şey yapıyorlar ya. İşte ben bu Jens'in şeyine baktım bayağı bir. Ona daldım bu arada. Yani insan kayboluyor şeyde. YouTube
YouTube'da.
kanalında. Ha, ve böyle şeydi, böyle böyle demişti, şöyle şöyle demişti falan böyle. Hatta onun şeyde yaptığı işte beyanlarında duruşma sırasında falan söylediği şeyleri böyle şeye koymuş, ana sayfasına koymuş. Böyle dedi, işte şöyle dedi, bilmem ne işte oradan şey almış falan. Yani man çekilir çileli, kibirli ve artık yaşlısın ya.
Ya. Bir de ama şey kadından da bir garip bahsediyor. Belgeselde şey diyor işte beraber hapisten çıkacakları zaman galiba birkaç dakika arayla aynı yerlerden geçmişler falan böyle. Bu beni çok etkilemişti falan diye anlatıyor. Böyle
Ay.
ay tüyler diken diken
Evet.
yani.
Düken düken.
Diken diken.
Çok goy goy yapamadık. Goy goycu kardeşlerimize daha sonraki bölümler için söz verelim. Bu goy goy sevmeyen arkadaşlarımıza gelsin. İyi haftalar diliyoruz. Görüşmek. Gerçi siz dinlediğinizde hafta
Haftayı
bitmiş oluyor
bitiriyorsunuz
ama.
siz. Hadi yine iyisiniz.
Haydi görüşmek üzere.
Görüşürüz.